Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 8. ayrım. Geçti de. Nedeni belki bağırsak iltihabıydı, belki de başka. Zararsız bir hastalık. Ama artık çok geçti. Pervane damgasını çoktan vurmuştu. Yaz sonuna doğru bir akşamüstü, ikizler 10 aylıkken, köylüler Şadba'daki bir düğünün ardından toplanmışlardı. Kadınlar harıl harıl çalışıyor, azıcık safran eklenmiş sıcacık pirinç pilavını tabaklara büyük bir dikkatle tepeleme yığıyorlardı. Ekmek kestiler, tencerelerin dibine tutmuş pirinci kazıdılar. Üzerine yoğurtla kuru nane serpilmiş patlıcan kızartmasıyla dolu tabakları elden ele geçirdiler. Nebi dışarıda diğer oğlanlarla oyun oynamaktaydı. Kızların annesi köyün devasa meşe ağacının altına serili kilimde komşularıyla oturuyordu. Ara sıra dönüp gölgede yan yana uyuyan kızlarına bir göz atıyordu. Yemekten sonra çaylar içilirken bebekler uykudan uyandı ve neredeyse aynı anda biri uzanıp Masume'yi kapıverdi. Kız neşeyle elden ele, kuzenden teyzeye, oradan amcaya geçiriliyordu. Şu kucakta hoplatılıyor, bu dizde zıplatılıyordu. Parmaklar yumuşak karnını gıdıkladı. Bir sürü burun onunkine sürtündü. Oyun niyetine Molla Şekib'in sakalına yapışınca kahkahaları koyverdiler. Bebeğin o rahat, sıcakkanlı tavırlarına bayılıyorlardı. Havaya kaldırdılar. Yanaklarının pembeliğini, safir mavisi gözlerini, kaşlarının zarif kafsini, birkaç yıla kalmadan ortaya çıkacak olan göz kamaştırıcı güzelliğinin müjdecilerini hayranlıkla övdüler. Pervane annesinin kucağında kala kalmıştı. Masume hünerlerini sergilerken, Pervane aslında diğer seyircilerle birlikte hayran hayran izleyebilecekken, bunca patırdıya anlam veremediği için hafiften afallamışçasına sessizce izledi. Annesi arada bir başını eğip ona bakıyor, uzanıp minik ayağını tatlılıkla, neredeyse özür dilercesine okşuyordu. Biri Masume'nin iki diş daha çıkartmak üzere olduğunu söyleyince, Pervane'nin annesi cılız bir sesle, Pervane'nin 3 tane çıkardığını söyledi. Ama kimse üstünde durmadı. Kızlar 9 yaşındayken bir Ramazan günü, aile iftarı açmak için akşamın erken bir saatinde, Sabır'ın ailesinin evinde toplandı. Büyükler, duvarların dibine dizilmiş olan minderlere oturdular. Gürültülü bir sohbet başladı. Çaylar, iyi dilekler ve dedikodu eşit oranda paylaşıldı. Yaşlı erkekler tesbihleriyle oynuyorlardı. Pervane sessizce oturmaktaydı. Sabır'la aynı havayı solumaktan, onun o baykuşumsu kara gözlerinin eriminde bulunmaktan mutluydu. Gece boyunca çaktırmadan oğlana bakıp durdu. Onu bir kesme şekeri ısırırken, yumuşak eğimli alnını kaşırken ya da yaşlı amcalardan birinin söylediği bir şeye canlı gönülden gülerken yakaladı. Oğlan birkaç kez onu bakarken yakalayınca utançtan kas katı kesilip hemen gözlerini kaçırdı. Dizleri titremeye başladı. Ağzı dili öylesine kurumuştu ki doğru dürüst konuşamıyordu bile. Pervane'nin aklına evde bazı eşyalarının altına sakladığı not defteri geldi. Sabır'ın cinlerle, perilerle, iblisler ve devlerle dolup taşan hikayeleri, masalları hiç bitmezdi. Köyün çocukları sık sık onun etrafında halka olur, kafasından uydurduğu masalları mutlak bir sessizlik içinde dinlerlerdi. 6 ay kadar önce Pervane onun Nebi'ye şöyle dediğini duymuştu. Bir gün oturup bu öyküleri yazmayı umuyordu. Bundan kısa bir süre sonra Pervane, annesiyle birlikte bir başka kasabadaki çarşıya gitmiş, orada okunmuş kitapların satıldığı bir tezgahta gözüne nefis bir not defteri ilişmişti. Hışır hışır, çizgili sayfaları, koyu kahverengi deriden, köşeleri kabartma desenlerle süslü, kalın bir cildi vardı. Elinde tutarken annesini bunu almaya gücünün yetmeyeceğini biliyordu. Böylece satıcının bakmadığı bir anı kollayıp, not defterini kaşla göz arasında kazağının altına sokuverdi. Ama üzerinden 6 ay geçmesine karşın defteri Sabır'a verecek cesareti bir türlü toparlayamadı. Oğlanın kahkahalarla gülmesinden ya da ne için verildiğini anlayıp geri vermesinden ödü kopuyordu. Onun yerine her akşam not defterini yatakta, battaniyenin altında gizlice tutup parmak uçlarıyla derideki kabartmaları okşadı. yarın diye söz veriyordu kendine her gece. Yarın bunu alıp yanına gideceğim. O akşam iftar yemeğinden sonra çocuklar oyun oynamak için dışarıya koştular. Pervane, Sabır ve Masume, Sabır'ın babasının o koca meşe ağacının sağlam bir dalına astığı salıncağa sırayla bindiler. Sallanma sırası Pervane'ye geldiğinde, Sabır bir başka masal anlatmakla meşgul olduğundan onu sallamayı unutuyordu. Bu seferki sihirli güçleri olduğunu iddia ettiği devasa meşe ağacı ile ilgiliydi. "Eğer bir dileğin varsa," dedi, "ağacın karşısına diz çöküp dileğini fısıldamalısın. Ağaç dileğini gerçekleştirmeye karar verirse başına tam olarak 10 tane yaprak döker." Salıncak iyice yavaşlayıp durma noktasına gelince, pervane itmesini söylemek üzere Sabır'a döndü ama sözcükler boğazına diziliverdi. Sabır'la Masume göz göze gülümsemekteydiler ve Sabır elinde not defterini tutuyordu. Pervane'nin aldığı defteri. "Evde buldum," dedi Masume daha sonra. "Senin miydi? Parasını sana bir şekilde ödeyeceğim. Söz. Kızmadın değil mi?" Tam ona göre olduğunu düşündüm. Masallarını yazması için. "Yüzündeki ifadeyi gördün mü? Gördün değil mi Pervane?" Pervane, "Yo," dedi. "Kızmadım." Oysa yüreği ufalanmaktaydı. Sabırla kardeşinin birbirlerine gülümseyişi, yüzlerindeki anlam tekrar tekrar gözünün önüne geliyordu. Varlığından öylesine habersizdiler ki. Pervane, Sabır'ın öykülerindeki cinlerden biri gibi havaya karışıp gitmişti sanki. Bu, bir hançer gibi saplandı içine. O gece yatağında çıt çıkarmadan ağladı. Kardeşiyle ikisi 11 yaşına bastıklarında, pervane olan çocuklarının gizlice hoşlandıkları kızların yanındaki garip davranışlarına dair yaşından beklenmeyecek bir sezgi geliştirdi. Bunu özellikle Masume ile birlikte okuldan dönerlerken gözlemlemekteydi. Okul aslında köy caminin arka odasıydı. Molla Şekip burada ezberden Kur'an okumanın yanı sıra köydeki bütün çocuklara okuma yazma öğretiyor, şiir ezberletiyordu. Babaları kızlarına, "Şadba böyle bilge bir meleğe sahip olduğu için çok şanslı," derlerdi. İşte ikizler bu derslerden dönerken sık sık bir duvara oturmuş bir takım oğlanlarla karşılaşırlardı. Kızlar geçerken oğlanlar bazen laf atar, bazen de çakıl taşı fırlatırlardı. Pervane genellikle bağırarak karşılık verir, bazen o da onlara taş atardı. Masume ise onu kolundan çekiştirip makul bir sesle hızlanmalarını, boş yere öfkeye kapılmamasını söylerdi. Oysa yanlış anlıyordu. Pervane'nin kızdığı şey oğlanların taş atması değil, bir tek Masume'ye atmalarıydı. Pervane biliyordu. Bir uğraşma takılma gösterisi yapmaktaydılar ve gösteri ne kadar büyükse duydukları istek de o kadar derin demekti. Oğlanların gözlerinin nasıl ondan hızla sekip Masume'ye konduğunun, hayranlıkla, umutsuzca oyalanıp nasıl bir türlü uzaklaşamadığının farkındaydı. O mankafa şakalarının, şehvetli sırıtışlarının gerisinde Masume'den ödlerinin koptuğunu biliyordu. Sonra bir gün içlerinden biri, küçük bir çakıl taşı değil, basbayağı bir taş attı. Taş, kız kardeşlerin ayaklarının dibine düştü. Masume eğilip alınca, oğlanlar kıs kıs gülüp birbirlerini dürttüler. Taşın etrafına lastikle bir kağıt parçası tutturulmuştu. Güvenli bir uzaklığa ulaşınca Masume kağıdı açtı, pusulayı birlikte okudular. "Yemin ederdim ki yüzünü gördüğümden beri tüm dünya bir hayal, tüm dünya hileli. Bahçe şaşırmış, hangisi yaprak, çiçek hangisi? Kuşlar kendinden geçmiş. Bilememiş hangisi tuzak, hangisi kuş yeme." Celaleddin Rumi'nin bir şiiriydi, Molla Şekib'in okuttuklarından. "Zevkleri gittikçe inceliyor," diye kıkırdadı Masume. Oğlan şiirin altına, "Seninle evlenmek istiyorum," diye yazmıştı. Onun da altına şu notu karalamıştı. "Bir kuzenim var, tam kız kardeşine göre. Harika bir kısmet. Amcamın tarlasını birlikte ekerler." Masume notu yırttı. "Aldırma onları pervane," dedi. "Gerizekalılar." "Ahmaklar," diye katıldı pervane. Yüzüne bir tebessüm oturtmak bayağı çaba gerektirmişti. Not zaten berbat bir şeydi ama asıl canını yakan Masume'nin söyledikleri olmuştu. Notu yazan oğlan, hangisine hitap ettiğini açıkça belirtmemiş olmasına rağmen, Masume rahatlıkla şiiri üstüne alınmış, kuzeni de pervaneye yakıştırmıştı. Pervane ilk kez kendini kardeşinin gözlerinden gördü. Kardeşinin ona ne gözle baktığını anladı. Diğerlerinin, bütün köy halkının bakışıydı bu. Masume'nin sözleri içini oymuştu, onu ezmişti. Ayrıca diye ekledi Masume, sırıtıp omuz silkerek, benim sahibim var. Nebi, aylık ziyaretine geldi. Ailenin belki de bütün köyün medarı iftiharı. Çünkü Kabil'de çalışıyor. Şadbağ, işvereninin büyük, motor kapağında ışıl ışıl bir kartalbaşı süslemesi olan parlak mavi arabasıyla gelip gidiyor. Köy halkı toplanıp gelişini seyrediyor. Çocuklar peşine takılıp bağırış çağırış arabasını takip ediyor. Ne var ne yok diye soruyor. Üç kardeş kulübede çay içip badem yiyorlar. Nebi gerçekten yakışıklı diye düşünüyor pervane. Kusursuzca yontulmuş elmacık kemikleri, ela gözleri, favorileri, alnından geriye taranmış gür, siyah saçlarıyla cidden yakışıklı. Sırtında mutat zeytin rengi bir iki beden büyükmüş gibi duran takım elbisesi var. Pervane onun bu takımla gururlandığını biliyor. Habire kollarını çekeler, yakasını düzeltir, pantolonundaki kırışıklıkları sıvazlar ama bedeninden belli belirsiz yayılan o yanmış soğan kokusundan kurtulmayı bir türlü beceremiyor. "Eh, dün çayda kraliçe Hümeyra'yı ağırladık," diyor Masume. "Evimizin seçkin dekoruna iltifat etti, ince zevkimiz için bizi kutladı." Sararmaya başlamış dişlerini göstererek tatlı tatlı gülümsüyor. Elindeki çay fincanına bakan Nebi gülüyor. Kabil'de iş bulmadan önce pervaneye kardeşinin bakımında yardım etmek için elinden geleni yaptı. Daha doğrusu bir süreliğine çabaladı ama yapamadı. Kaldıramayacağı kadar ağır geliyordu. Kabil Nebi'nin can simidi oldu. Pervane ağabeyine imreniyor ama ona %100 gıpta ettiği de söylenemez. Nebi'nin her ay aksatmadan verdiği paranın belli bir kefaret unsuru içerdiğinin bal gibi farkında. Masume saçlarını taramış. Nebi'nin her ziyaretinde yaptığı gibi gözlerinin etrafına hafifçe sürme çekmiş. Pervane kızın bunu sırf konuğun hatırına değil, daha çok Kabil'le arasındaki tek bağ olduğu için yaptığının farkında. Masume, zihninde ağabeyini ışıltıyla ve lüksle, arabaların, ışıkların, havalı lokantaların, kraliyet saraylarının doldurduğu bir şehirle ilişkilendiriyor. Bu ilişki ne kadar mesafeli olursa olsun. Pervane, Masume'nin yıllar önce söylediği şeyi, ben köye kısılıp kalmış bir şehir kızıyım dediğini unutmadı. Senden ne haber, kendini hala bir eş bulamadın mı diye soruyor Masume takılırcasına. Nebi elini sallıyor, soruyu gülerek geçiştiriyor. Tıpkı eskiden aynı soruyu sorduklarında ana babasına yaptığı gibi. Peki bana Kabil'i bir daha ne zaman gezdireceksin abi diyor Masume. Nebi onu bir kez geçen yıl Kabil'e götürdü. Gelip onları Şadbağ'dan aldı, arabayla Kabil'e götürdü, kentin caddelerinde gezdirdi. Onlara bütün camileri, alışveriş bölgelerini, sinemaları, lokantaları gösterdi. Masume'ye bir tepenin üzerindeki şehre tepeden bakan, kubbeli Bağ-ı Bala Sarayı'nı işaret etti. Babür bahçelerinde Masume'yi kucaklayıp arabadan indirdi. Moğol İmparatorunun türbesine kadar taşıdı. Orada Şah Cihan Camii'nde üçü birlikte dua ettiler. Sonra mavi çinili havuzun kenarına oturdular. Nebi'nin paketleyip getirdiği yemeği yediler. Bu belki de kazadan beri Masume'nin hayatındaki en mutlu gündü. Pervane bunun için ağabeyine minnet duydu. Yakında inşallah diyor Nebi bir parmağıyla fincanına hafif hafif vurarak. Dizlerimin altındaki yastığı düzeltebilir misin Nebi? Ah, böyle çok iyi oldu, sağ ol. Masume içini çekiyor. Kabil'e bayıldım. Elimden gelse yarın sabah yola düşer, yürüye yürüye giderdim oraya. Bir gün o da olur diyor Nebi. Ne? Yürür müyüm yani? Yo diye kekeliyor erkek. Yani demek istediğim, Masume kahkahayı patlatınca o da gülümsüyor. Dışarıda Nebi pervaneye parayı veriyor. Bir omzunu duvara yaslayıp bir sigara yakıyor. Masume içeride, ikindi şekerlemesi yapmakta. Sizden önce sabırı gördüm diyor Nebibi parmağını dişlerken. Korkunç bir şey. Bebeğin adını söyledi ama unuttum. Peri diyor pervane. Nebi başıyla doğruluyor. Sormadım ama yeniden evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Pervane aldırmıyormuş gibi yapıp gözlerini uzaklara dikiyor. Oysa yüreğinin atışları kulaklarında zonklamakta. Teninin ince bir ter tabakasıyla buğulandığını hissediyor. Dediğim gibi bir şey sormadım. Konuyu kendisi açtı. Beni bir kenara çekti. Bir kenara çekip bunları söyledi. Pervane bunca yıldır sabırı nasıl yüreğinde taşıdığını ağabeyinin bildiğinden kuşkulanıyor. Masume onun ikizi tamam ama onu her zaman en iyi anlayan kişi Nebi. Öte yandan ağabeyinin ona bunları neden anlattığını çıkaramıyor. Ne faydası var ki bunun? Sabıra özgür, ayağında bağı, sırtında kamburu olmayan bir kadın gerekiyor. Kendini ona, oğluna, yeni doğmuş bebeğine adayabilecek biri. Pervanenin bütün vakti ise zaten dolu. Çoktan adanmış. Bütün yaşamı öyle. Birini bulur eminim diyor pervane. Nebi başını evet anlamında sallıyor. Gelecek ay görüşürüz. Sigarayı ayağıyla eziyor, uzaklaşıyor. Pervane kulübeye dönüyor. Masume'nin uyanık olduğunu görünce şaşırıyor. Uyuduğunu sanıyordum. Masume gözlerini pencereye çeviriyor. Yavaşça, bitkince kırpıştırıyor. Kızlar 13'ündeyken anneleri arada bir onları yakın kasabalardaki kalabalık çarşılara yollardı. Asfalt olmayan yollara, sokaklara yeni püskürtülmüş gül suyunun kokusu sinmiş olurdu. İki kardeş dar geçitlerde dolaşır, hukaların, çevirenin notu, bir çeşit küçük nargile, ipek şalların, bakır kapların, eski saatlerin satıldığı tezgahların önünden geçerdi. Kesilip baş aşağı asılmış tavuklar, iri doğranmış kuzu ve dana etlerinin üstünde ağır ağır dönerdi. Pervane her koridorda Masume'yi görünce hazır ola geçen erkek bakışları görüyordu. Sakin, aldırışsız davranmaya çalıştıklarını ama gözlerini alamadıklarını, takılıp kaldıklarını. Masume onlardan yana bakacak olursa, istisnasız hepsinin yüzünde kendini ayrıcalıklı hissettiğini gösteren bir ifade beliriyordu. Onunla özel bir an paylaştıklarını hayal etmekteydiler. Masume sohbetleri, cümleleri, tiryakilerin çektiği nefesi yarıda kesiyordu. Dizleri titreten, fincanlardaki çayı dökendi o. Bu durum, bazı günler Masume'yi fazlasıyla bunaltıyor, adeta utandırıyordu. Evden çıkmak, bakışlara hedef olmak istemediğini söylerdi. Böylesi günlerde pervaneye, kardeşi içten içe, bulanıkça da olsa, güzelliğinin bir silah olduğunun farkındaymış gibi gelirdi. Dolu bir tabanca, namlusu da kendi kafasına çevrili. Ancak genellikle gördüğü ilgiden memnun bir hali vardı. Çoğu zaman tek ve uçucu ama stratejik bir tebessümle erkeklerin aklını çelme, dillerini sürçme gücünü doyasıya kullanıyordu. Onunki gözleri karıncalandıran bir güzellikti. Bir de tabii kendisi, onun yanında ayaklarını sürüyerek yürüyen, tahta göğüslü, soluk benizli pervane vardı. Kıvırcık saçları, asık, kederli yüzü, kalın bilekleri ve erkeksi omuzlarıyla. Acınası bir gölge. Duyduğu kıskançlıkla Masume'nin yanında görülme, yukarıdaki su zambağının kısmeti olan suyu yalayan bir yosun, bir yaban otu misali, ilgiyi paylaşma coşkusu arasında ikiye bölünmüş bir karaltı. Pervane bütün yaşamı boyunca, kız kardeşiyle birlikte aynı aynanın karşısına geçmemek için elinden geleni yaptı. Yüzünü Masume'ninkiyle yan yana görmek, yok sayıp durduğu şeyi böyle apacık karşısında bulmak, umutlarını yerle bir ediyordu. Ancak insanların arasındayken her yabancının gözü bir aynaydı. Kaçış yoktu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 65. Devamı 9. ayrımda.